Çiçekten.
Çiçekten. Çiçek. Dolayısıyla adımız da uygun bir
çiçek.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında işte yine buluştuk. Sizleri de bekliyoruz, davet ediyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatın. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek canlı yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme gereğince gerçekleştirilen çalışmaları ve Gordion Antik Kenti üzerine Tema Vakfı'ndan Mukadder Ekremoğlu stüdyomuzda olacak, detayları kendilerinden alacağız. Ve sevgili dinleyiciler, Gordion'un geçici listeden ana listeye geçmesini sağlamak amacıyla düzenlenen farkındalık faaliyetlerinden biri olarak 5 Mayıs Pazar günü Uluslararası Gordion Yarı Maratonu düzenlenecek. Bu maratonla ilgili detayları da Gordion Yarı Maratonu organizatörü Şule Çınar'dan alacağız. Dünden kalanlar köşemizde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ ile birlikte Osmanlı döneminde mahalle kültürü üzerine güzel bir söyleşimiz olacak. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor.
Sürdüğüme dudaklarıma. İşte kuzu kuzu
ettin.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda Mukadder Ekremoğlu'nu ağırlıyoruz. Sayın Ekremoğlu hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Tema Vakfı'ndan, Tema Gönüllüsü olarak tanıttım değerli konuğumuzu. Ama asıl bugün burada bulunma sebebi Gordion Platformu adına. Kendisi teşekkür Gordion ediyorum. Platformunun kurucu başkanı aynı zamanda. Biz de bugün Gordion Antik Şehri üzerine detaylı sohbet edeceğiz. Bu anlamda çok önemli bu platform. Ne zaman kurdunuz? Çünkü siz kurucu başkansınız. Neden kurma gereği duydunuz? Ne kadar zamandır çalışmalara devam ediyorsunuz?
Teşekkür ediyorum. Bir kere burada olduğum için çok mutluyum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan seslenebilmek bir onur, bir şeref. Çok teşekkür ediyorum konuk ettiğiniz için. Platforma gelince Polatlı, Gordion. Tabii Polatlı çok değerli bir kent. İki tarihi değeri taşıyor. Polatlı hem Sakarya Savaşı Meydan Savaşı'nı, Sakarya Zaferi'ni ve de eski çağlara gittiğimizde Friklerin başkenti Gordion'u. Böyle iki tarihi değeri kucaklamış durumda Polatlı. Bunların farkındalığını daha çok insana ulaşmak, daha çok yeni nesle anlatabilmek için gayret ediyoruz. Tabii ki ben bir Polatlılı olarak, bir öğretmen olarak bunun bende bir görev olduğunu düşünüyorum. Bu görevi bir vefa borcu, oradaki şehitlerimize bir vefa borcu olarak düşünüyorum. Yerine getirmeye, ufak bir çapta yerine getirmeye gayret ediyorum. Tabii platform fikri Gordion için neler yapalım projesiyle Ankara'daki sivil toplumla, İstanbul'daki arkadaşlarımla ve Polatlı'daki derneklerle konuştuğumuzda biz en iyisi birleşim güçlerimizi birleştirelim, güzel bir şey yapalım, hepimizin ulaşabileceği alanlar olacaktır diye düşündük. Böyle bir platform kurma çalışmalarına girdik. Tabii eşimin de, yani Selahattin Ekremoğlu'nun da çok desteği oldu, diğer arkadaşlarımın da. Şimdi 4 dernek olarak başladık. Bir derneğimiz İstanbul merkezli, bir derneğimiz Ankara merkezli, diğer ikisi Polatlı merkezli olmak üzere 4 dernekli. Ama gönüllerimiz çok fazla, çok açılım çok güzel, üniversitelerden katılımlar güzel. İnşallah bu daha da genişleyecek, ziyaretlerimiz olacak. Yani Gordion'a bir farkındalık yaratmak adına platformla bu işe adım atmaya başladık. Umuyorum ki güzel, başarılı olacak. Çok keyifli, gönüllü arkadaşlarımız çok keyifli işin içinde bulunuyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum, emek verenleri ve Polatlı'yı düşünenleri. Böyle bir platformun çatısı altında olanlara da çok çok tekrar teşekkür ediyorum aracılığınızla. Evet,
gönüllülük apayrı bir şey. Gerçekten o gönüllü olarak yapılan her iş hem başarıya ulaşıyor hem sevgiyle yapıldığı için daha geniş kitlelere ulaşıyor. Bu anlamda biz de kolaylıklar diliyoruz.
Teşekkür ediyorum.
Bugün evet Gordion Antik Kenti'nden bahsedeceğiz ama biz geçtiğimiz programlarda değerli dinleyicilerimiz hatırlarlarsa UNESCO'nun dünya doğal miras alanlarından bahsetmiştik.
Evet.
Bugün de biraz kültürel miras alanlarından bahsedelim. Çünkü Gordion Antik Şehri o geçici listede yer alan alanlarımızdan biri. Şu anda Türkiye'den UNESCO'da kültürel miras alanına giren hangi bölgeler var?
Bölgelerimizin aşağı yukarı her bölgemizden alanlarımız var. 18 tane tespit edilmiş UNESCO tarafından onaylanmış alanımız var. Tabii ona gelmeden önce de dediğiniz gibi doğal miraslardan bahsederken o zaman bir tema gönüllüsü olarak bahsetmiştim. Çok da onur duyarak bahsetmiştim. Şimdi kültürel miraslardan da bahsedeceğiz. Çünkü dünya mirasları kültürel ve doğal olmak üzere iki farklı boyutta alınıyor listeye. Çok da değerli ve her ikisi için de ayrı komisyonlar var UNESCO'da. Dünya mirası olması için de ne olması lazım? Bir varlığın dünya mirası olabilmesi için üstün evrensel değere sahip olması ve de bütün insanlığın ortak mirası kabul edilmesi gerekli. Tabii UNESCO bildiğiniz gibi işte Birleşmiş Milletler'in eğitim, bilim, kültür organizasyonu bu çalışmayı üstlenmiş durumda komisyonlarıyla ve sözleşmesiyle. Peki dünyaya bir bakacak olursak 2018 yılı itibariyle 1092 kültürel ve doğal miras onaylanmış. 2018 yılı itibariyle 845'i kültürel, 209'u doğal, 38'i karma bu miras. yazdılar.
Hem doğal hem kültürel.
Evet,
yani.
Karma olunca evet harikasınız, teşekkür ediyorum. Bu mirazlardan sayılabilmek için 10 kriter var. 6'sı kültürel, 4'ü doğal. Biliyorsunuz da o 4 doğal kriteri daha önceki programda evet. konuşmuştuk. 6 kültürel kriterden veya bu 10 kriterden birine uyması aday gösterinin yeterli oluyor aday olabilmesi için o alanın. Ama Gordion öyle şanslı bir yer. Biz o kadar şanslıyız ki 3 kritere uyuyor. Yani bu kriterleri açıklayacağım daha sonra da. 3 kritere uyuyor. Bu ne kadar güzel bir zenginlik. 3, 4 ve 6. kriterler dünya mirası olması yolunda çok büyük bir şans, büyük bir kazanım. Tabii aday listede önce aday listeye giriliyor. Şimdi aday liste deyince hemen şunu belirtmek istiyorum. Yaptığımız eğitim çalışmalarında da söylüyorum. Biz Ankara'dayız, başkentteyiz. Acaba başkentimizin onaylanmış bir UNESCO Dünya Mirası var mı diye düşündürtmek istiyorum herkese. Adayımız var. 3 tane adayımız var Ankara'dan. Ama henüz onaylanmış değil. Gordion 2012'de ilk aday listeye Ankara olarak bakarsak ilk aday listeye giren yerimiz. Umuyorum ki gayretlerimizle bütün kamunun, sivil toplumun ve duyarlı insanların ve siz basının, medyanın duyarlılığıyla Ankara'ya başkentimize bir dünya mirası kazandırmış olacağız diye düşünüyorum.
Peki bir alanın ya da o kriterleri taşıyan bir yerin geçici listeden asıl listeye geçebilmesi için kriterler var mı? Neden bekliyoruz? Örneğin 2012 yılından 2019'a kadar neden 7 yıl beklendi?
Tabii, ne kadar güzel bir soru sordunuz. Çok haklısınız. Bunu birçok insan da soruyor. Ben de soruyorum. Tabii o kadar çok aday var ki Türkiye'den. Türkiye şu anda o geçici listede 75'in üzerinde adayları var. Bunların hepsinin dosyası hazırlanıyor. Yerel hazırlık yapılıyor. Bakanlık bununla ilgileniyor. Tabii UNESCO'ya bizim gibi birçok devlet başvuruyor. Onların içinden bir seçme yapması gerekiyor tabii. Hı hı. Ama biz gene bu konuda adaylık geçici listede olma sayısında birinciyiz Türkiye olarak. Yani en fazla geçici listede adayı olan ülkeyiz.
Topraklarımızda o kadar çok tarihi, turistik, o kadar güzel alanlar var ki gerçekten.
Kesinlikle bir açık hava müzesi aslında ülkemiz bir açık hava. Yani olduğu gibi belki de böyle Türkiye'nin, Anadolu'nun olduğu gibi kabul edilmesi gerekti dünya mirası olarak ve korumak için de çok güzel bu. Tabii burada korumak diyorum, dünya mirası olduğu zaman neyi getirecek? Niye istiyoruz dünya mirası olsun? Bir kere çok güzel bilinecek. Önce bilmemiz lazım. Paylaşacağız bilgimizi ama korunacak. Zaten korunma amaçlı çıkmış dünya mirası onayı veya fikri korumak amaçlı çıkmış. Yani bir yeri bu Mısır'da olan 50'li yıllarda barajdan dolayı dolan, suyla dolan o mabeti ve tapınakları yukarıya çekebilmek için heykelleri bir çalışma yapılmış. Bütün dünya harekete geçmiş ve UNESCO'dan sonra demek ki olabiliyor. Bakın bütün insanlar harekete geçti ve 64 metre yukarıya çıkartmışlar. Heykelleri keserek, tekrar monte ederek. Bu çalışma beni çok duygulandırıyor. İlk çalışma diye geçiyor tabii kitaplarda ama ülkemizde yok mu? Ülkemizde de aynı şeyler yapılıyor. Ben bizzat şahidiyim. Keman Barajı'nın altında kalacak Selçuklu Camisi'nin taşları numaralanarak Tunceli ili içerisinde Pertek ilçesine taşınmıştı. Ve böyle benim oturduğum evin yan tarafındaydı. O numaraları böyle tek tek bakarak, okşayarak ne güzel kaybetmedik, suyun altında kalmadı diye sevincimi kaç yıl önce paylaşmıştım ki bu 70'li yıllarda olan bir şeydi.
En sonunda yani, Ilısu Barajı'ndan yine öyle taşıma gerçekleşti.
Ne güzel yani, koruma düşüncesi çok güzel. Bizim de vermek istediğimiz zaten farkına varma, ardından da koruma. Umuyorum ki bu konuda başarılı oluruz. Platform olarak da buna gayret ediyoruz. Çok insan duysun, çok insan gelsin, görsün. Çünkü Polatlı dediğim gibi iki tarihi değeri taşıyor. Hem Kurtuluş Savaşı'nın geçtiği alanları görsün, şehitlerine saygı duysun. Pazar günü öyle bir yürüyüş vardı Karatepe'de. O Karatepe dediğimiz yer 7 kere el değiştirmiş o Sakarya Savaşı sırasında. Bir karşıya geçmiş, bir bize geçmiş, bir karşıya, bir bize böyle ve orada dünya kadar insanı kaybetmişiz. Onlara bir saygı yürüyüşü vardı. bunlar işte topraklarımızın kıymeti bizim bunlar. Gordion da oralara çok yakın. Doğatepe'den baktığınızda Gordion'u, Tümülüs'ü görüyorsunuz. Oradaki bir uygarlık yaşamış orada. Onu hissediyorsunuz. Bunları korumak ama önce bilmek gerekiyor.
Evet.
Bilmek için de farkına varmak gerekiyor. Farkına vardıktan sonra araştırıyorsunuz zaten böyle. Burada da tabii Sayın Karaca'yı, büyüğümüzü anmadan geçemeyeceğim. O bize bir üçleme söyler. Bilgi, ilgi, tepki. Yani önce bilgileneceksiniz, sonra ilgileneceksiniz. Ondan sonra da ne yapmanız gerekiyorsa onu harekete koyacaksınız.
Evet. Değerli hocam, şimdi Gordion Antikenti'nden bahsediyoruz. Orada hani diğer miras alanlarımızdan da bahsedeceğiz ilerleyen dakikalarımızda ama bu pazar günü 5 Mayıs'ta Gordion yarım maratonu koşulacak.
Yaşayayım.
O konuyla ilgili de Gordion yarım maratonu organizatörü Şule Çınar hanımefendi telefon attığımızda müsaadenizle hemen kendisiyle görüşelim. Sayın Çınar.
Merhabalar.
Merhaba efendim, hoş geldiniz yayınımıza, teşekkür ediyoruz. Mukadder Ekremoğlu stüdyomuzda, kendisi Gordion platformu kurucu başkanı. Biz de bu pazar günü Gordion yarım maratonunun koşulacağını biliyoruz. Sanıyorum ikinci kere düzenleniyor değil mi? Bir de geçtiğimiz yıl başlamıştı ilk gerçekleştirilen spor müsabakası.
Doğrudur.
Anlatır mısınız bu sene neler olacak? Geçtiğimiz yılla bir paslaşma olacak mı? Neler var etkinlik olarak?
Tabii ki şöyle, öncelikle bizi böyle bir programda misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu Mukadder Hocam'ın da söylediği gibi bir farkındalık koşusu. Aynı zamanda profesyonel bir koşu, içerisinde Atletizm Federasyonu'nu, belediyeyi, jandarmayı alanda kapatmak için her türlü teknik imkanı sağlayan kuruluşları da içine alan profesyonel bir organizasyon. Ama bu etkiyi yaratabilmek için bizler yaklaşık 5-6 aydır Ankara ve Türkiye çapında sosyal medya ağlarında olsun, internet aracılığıyla olsun pek çok yerde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda yaklaşık 1000'e yakın bir kayıta doğru gidiyoruz. Bundan çok da mutluyuz. Yapılacak etkinlik de sabah 5 Mayıs günü sabahı, pazar günü. Önce yolun kapatılmasıyla başlıyor organizasyon. Bu önemli bir nokta. Saat 10'da sporcu güvenliği için kapatıyoruz. Arkasından saat 11'de belediye başkanımızın start vermesiyle önce 21 kilometre yarışımız, arkasından 10 kilometre yarışımız. Hem milli sporcular hem uluslararası bir yarış olduğu için yabancı sporcuları da dahil etmek üzere bir profesyonel koşu ekibi var. Onun dışında da yine alana dikkat çekmek hedefinde olduğumuz için alanda sivil toplum kuruluşlarının farkındalık yürüyüşleri ve koşuları oluyor aynı süreç içerisinde. Hı hı. Onlar da yarış boyunca ve yarışı bitirdiklerinde bir bitirme madalyası almaya hak kazanıyorlar. Öncesinde de tişörtlerini, çantalarını ve diğer yiyecek maddeleri vesaire hepsi ücretsiz olarak bu kişilere hediye ediliyor, veriliyor. Bu şekilde bir süreç. Aynı zamanda alanda seyirci olarak gelen kişilerin de sıkılmaması için sabah saat 10'dan itibaren bir sahne kuruluyor. Ve bu sahnede hem müzik hem performans, sabahtan bir saat, öğleden sonra bir saat olmak üzere bir müzik grubu yer alacak. Aynı zamanda ödül töreni olacak. Konuşmalar ve destek veren kuruluşlara teşekkürlerimiz, plaket törenimiz ve şehrin ileri gelenlerinin katılımıyla güzel bir organizasyonu imza atacağımızı düşünüyoruz.
Evet, gerçekten sizin öyle gözüküyor.
Sizin sayenizde de duyurabildiğimizde çok seviniyoruz tabii.
Gerçekten öyle
çok
gözüküyor. Öyle de güzel anlattınız ki Sayın Çınar. İnanın bu pazar günü gerçekten benim bile koşuya katılasım geldi. Herkes herkes katılabiliyor mu gerçekten? Yaş sınırlaması var mı örneğin?
Yok. Şimdi yarışlarda bu kayıtları alırken biz belli bir yaş grupları toparlıyoruz. Ödüllerimiz var. Yaklaşık 106 sporcuya kadın ve erkek ayrı ayrı olmak üzere ödül veriyoruz. Birinci ve ikinci, üçüncü olanlara. Atıyorum, şöyle söyleyelim. Mesela 60-65 yaş grubunda birinci olan erkek, birinci olan kadın ve iki ve üçüncülere ödüllerimiz var. Bunlar veriliyor. Biz 75 yaş üzerine şu anda kayıt almış durumdayız.
Aa, ne güzel.
Alt yaş sınırımız var yalnız. 10 kilometre koşabilmek için 16 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Hı hı. Bu Atletizm Federasyonu'nun kuralıdır. 18 yaşı da 21 kilometre ancak koşabiliyorlar. Ama onun dışında yine alana dikkat çekmek için sadece 5 Mayıs değil, 4 Mayıs'ta da Polatlı'da bir bebek yarışı yapıyoruz. Gordios bebek yarışımız var.
Bebek yaş nasıl koşacaklar? Kaç yaşında bu bebekler?
Onları da bu tabii biraz görsel ve biraz da medyatik oluyor. İnsanların aklında, zihninde yer etmesi amacımız olduğu için Gordios'un 5 metre bir emekleme yarışı yapıyoruz bebeklere. Onun dışında da bir de çocuklar yarışı var. İlk öğretim öğrencilerinin. Onlar da 6-9 yaş grubudur. 124 metre tümülüs çocuklar yarışıdır. Çünkü alanda ona dikkat çekmek için yapıyoruz. 124 adet tümülüs, yani kral mezarı var.
Hmm. Bu 5 Mayıs'ta mı olacak yoksa öncesinde mi?
Bu 4 Mayıs'ta Polatlı'da.
Ha, cumartesi günü olacak.
Cumartesi günü. Polatlı halkının da dikkatini çekmek ve alana 5 Mayıs'ta davet etmek amaçlıdır.
Anladım, evet.
Onun dışında da 5 Mayıs'ı da biz aynı zamanda her alanda yorumlarla, işte sizlerin katkılarıyla, sosyal medyada, Facebook'ta, Instagram, her alanı kullanarak tüm Türkiye'ye ve dünyaya şu anda duyurmuş durumdayız.
Halen katılım alıyorsunuz değil mi Sayın Çınar?
Tabii ki, tabii ki.
Tamam. Bugün, internet, lütfen varsa internet adresinizi de alalım. Katılmak tabii. İsteyenler nasıl başvurabilirler?
Şöyle, maratongordion.com'dur adresiniz. www.maratongordion.com ya da arama motorlarından Gordion yarım maratonu yazıldığı zaman zaten ilk sırada geliyor önünüze. İnternet aracılığıyla otomatikman kredi kartlarıyla bir kayıt yaptırabiliyorsunuz. Bir ücreti var çünkü katılım için. Hı hı. Arkasından da isteyen havale olarak da gerçekleştiriyor. 2 Mayıs'ta ama kapatıyoruz artık şeylerimizi, kayıtlarımızı.
2 Mayıs son günü hatırlatmış olalım dinleyicilerimize. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Çınar aktardıklarınız için. Kolaylıklar diliyoruz. Eminim çok güzel bir etkinlik olacak hafta sonu.
Bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz.
Teşekkür
sizi
ediyoruz.
De bekleriz.
Sağ olun, çok teşekkürler.
Çok teşekkürler, sağ olun, hoşçakalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, telefon attığımızda Gordion yarım maratonu organizatörü Şule Çınar hanımefendi vardı. Gerçekten çok güzel bir etkinlik.
Kesinlikle çok keyifli oluyor. Umarım ki fırsatınız olur. İster yarışa, ister oraya izlemeye, ister yürüyüşe aramızda olun. Çok mutlu oluruz.
Çok teşekkürler.
Arkadaşıma Şule Çınar arkadaşımız bir platform içinde gönüllerimiz kısmından.
Öyle mi? Ne güzel.
Ve de ekibi var. Çok güzel bir ekibi var ve bu işi profesyonel olarak yapıyorlar. Tabii Polatlı Belediyesi de en büyük destekçileri. Hı hı. Bütün bu çalışmalarımızda Polatlı Belediye'miz destekçi. Kaymakamlığımızda birçok çalışmada özellikle güvenlik açısından, eğitimler açısından bize destekçi bu anlamda. Bir Polatlı halkını bekliyoruz oraya. Şule Hanım'ın dediği gibi ben de böyle bütün sosyal medyada bir aydır paylaşıyorum bu çalışmayı. Umuyorum ki arkadaşlarımızla da orada bir buluşma, bir Polatlı buluşması, Polatlı'yı sevenler buluşması, tarihe ve doğaya gönül verenler buluşması olacak. Çok güzel fotoğraflar çıkıyor. İnanılmaz fotoğraflar çıkıyor. Çünkü orada hayvancılık yapılıyor. Çünkü yaşayan bir köy var orada. Yasayık diye tümünüsün eteklerinde yaşayan bir köy var. Yaşayan insanlar var. Umuyoruz ki bu sene onlar da üretimlerini, özellikle kadınlar, koyacaklar standlara. İşte böyle güzel ürettikleri yoğurtları, yumurtaları. İnşallah insanlar ulaşacaklar. Böyle bir de kırsal havası olacak.
Evet, evet.
Gelincikler var tarlalarda, inanılmaz gelincikler var. Geçen seneki koşuda ben de katılmıştım ama bu sene biraz standlarla, o gelen insanlarla bir ev sahipliği yapma gibi bir grup oluşturduk. Hı hı. Gelenlerle ilgilenmeye, ne ihtiyaçları var, nereye götürebiliriz, tümülüsü beraber mi gezeriz, köyün içini gezmek isterlerse koşu başladıktan sonra ayrıca böyle güzel yan etkinliklerimiz olacak.
Yavaş yavaş son dakikalarımıza giriyoruz sizinle olan bölümümüzün. Türkiye'deki UNESCO Dünya Miras Alanlarından da dinleyicilerimizi bir kez daha haberdar edelim.
Çok iyi olur. Ne kadar çabuk geçti zaman.
Gerçekten çok
evet,
çabuk geçti.
18 mirasımızı hemen şöyle isimleriyle sayayım. İlk bu kabul ediliş sırasına göre söyleyeceğim. İstanbul'un tarihi alanları, Göreme Milli Parkı ve Kapadokya, Sivas Divri Ulu Camii ve Şifanesi, Hattuşa Hitit Başkenti Çorum'da, Nemrut Dağı Adıyaman Kral heykelleri, Santos Leton Fethiye'de Muğla'ya doğru bir yolumuz, Pamukkale ve Hierapolis, Safranbolu evleri hatta şehri, çünkü Safranbolu'nun ayrı bir özelliği var, tüm kültürüyle kabul ediliyor.
Öyle mi? Ne güzel.
Sokak kültürü, hamam kültürü, kahve kültürü, insanların yaşamı öyle bir şehir olarak dünya mirasına girmiş. Truva Antik Kenti, Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi, Çatalhöyük Neolitik Kenti, Bursa Osmanlı İmparatorluğu'nun doğuşu Cumalı Kızık, Bergama çok katmanlı kültürel peyzaj, Diyarbakır surları ve Hevsel bahçeleri, Efes Antik Kenti, Ani Arkeolojik Alanı Kars, Afrodisias Antik Kenti Aydın ve 18 en son Göbekli Tepe Urfa. Evet böyle ama umuyoruz
İnşallah
ki bundan
en yakın zamanda Gordion'u
da buradan ilan etmek, paylaşmak kısmet olacak İnşallah diye düşünüyorum.
Asıl listede görmek ümidiyle diyelim. Sayın Mukadderoğlu çok özür dilerim. Ekremoğlu çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bu arada isminiz ve soyadınız o kadar birbirine sanki eşlenen ve güzel duygular çağrıştıran isim ve soyadı.
Teşekkür
siz de gerçekten
sizin güzelliğiniz.
Gönüllülüğünüz de her alanda hem tema alanında hem Gordion alanında çok önemli çalışmalara imza atıyorsunuz. Size de çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. O gönüllülük sizlerde için. De hem görevinizi hem de gönüllülüğünüzü buluşturuyorsunuz bizlere söz vermekle. Çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Gordion Platformu kurucu başkanı ve tema gönüllüsü Mukadder Ekremoğlu stüdyo konuğumuz. Kendisine verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Dilerim ki mutlu ol sevgilim, ben olmasam bile.
Sesleri Dünden Kalanlar köşemizde devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız yine bizimle birlikte. Hoş geldiniz değerli hocam.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bugün Osmanlı Devleti'nde mahalle kültürünü konuşacağız. Evet. Ne güzel bir konudur o mahalle kültürünü, keşke
özlediğimiz
hala
için, değil
devam
mi?
Ettirebiliyor olsak. en çok özlediğimiz noktalardan biri olsa gerek.
Aslında yine de yani bir anlamda çok tamamen kaybettiğimizi düşünmüyorum. Hı-hı. Yani büyük şehirlerde belki biz kaybetmiş olabiliriz ama baktığımız zaman pek çok şehirde, pek çok kasabada, hı-hı, aslında hala o
devam
mahalle
ediyor
kültürü. Tabii köylerimizde eski anlayışın olması veya işte kasabalarımızda tam anlamıyla eski anlayışın olmasını bekleyemeyiz ama yine de buraya göre daha işte bu mahalle kültürü diyeceğimiz şeyin
daha
korunduğunu
belki
söyleyebiliriz. Evet, bir miktar daha korunduğunu söylemek mümkün. Hal kökünden geliyor mahalle. Geçici bir süreliğine veya devamlı olarak, tabii genellikle bizim şu anda bahsettiğimiz devamlı olarak bir yerde, bir grup hanenin bir yerde yerleşmesi diyebiliriz. Mahalleye de baktığımız zaman aynı zamanda biraz hem sosyal yönü hem de fiziki yönü olan, çünkü sınırları da var. Gittikçe genişlese bile kimi mahalleler, ilk başta genellikle mahalle dediğimiz şey bir ibadethane ya da imaret, böyle külliye, o tür bir yapının çevresinde hanelerin oluşmasıyla, ailelerin oralara yerleşmesiyle genellikle oluşuyor. O yüzden hem fiziki bir yapısı var mahallenin, hı hı, hem de aynı zamanda tabii ki sosyal bir yapısı var bu anlamda. Belki biraz bu fiziki yapı da o sosyal yapıyı destekliyor. Mesela neden? Çoğu Osmanlı şehrinde mahalleler çıkmaz sokaklardan oluşur. Ama bu çıkmaz sokaklardan oluşması mesela aslında birçok kişinin içeriye girmesini, çıkmasını da sınırlar.
Evet,
böylece
bir anlamda
korunaklılık sağlar.
Evet, evet.
Hem de aynı zamanda şimdi deriz ya 7/24 mahalleyi gözlemleyen teyzeler var falan diye.
Evet.
Aynı zamanda da insanlara gözlemleme fırsatı verir. Kimin girdiğini, kimin çıktığını bilirsiniz.
Çünkü.
Yani hem birbirini tanıyor hem de o çıkmaz sokaklar bir şekilde, siz mahalleliyseniz eğer, tanırsanız orayı, oranın çıkmaz sokak olduğunu bilirsiniz
zaten.
Ama demek ki tanımıyorsunuz ki orayı, oraya girdiniz. Bu durumda sizin o mahallenin yabancısı olduğunuzu ve dolayısıyla sizi tanımaya çalışırlar, niye geldiniz. Bu da mahallenin aslında bir emniyet sibobu gibi bir,
evet,
durumunu sağlıyor. Dolayısıyla fiziki yapı aynı zamanda sosyal yapıyı da etkiliyor. Ya da mesela sokakları genellikle, hatta şimdi bile eski yerleşmelere bakın, kalıntı olan bölgelerine bakın şehrin, dar sokakları vardır. Yani kolay kolay böyle büyük arabalar geçemez, dardır sokaklar genellikle. Ve o darlık dolayısıyla da aslında bir anlamda evler birbirine çok yakındır. Ama evlerin kuruluşu itibariyle çok fazla birbirinin içine girmesi çok istenmez. Mahremiyetlerinin dikkate alınması özellikle öngörülür. Ama işte o yine de dar sokak ve biraz yakın olması komşuluk kültürünü, birlikte o iletişimi mahalle kültüründe getirir. Tabii biz gittikçe genişleyen sokaklar, daha birbirinden ayrı caddeler, hatta işte rezidantlar falan derken, bu anlamda mesela şehrin dışında bağımsız bir bölgede, bir sitede oturduğunuzda, her ne kadar sitede kendi içerisinde bir mahalle kadar, hatta daha belki kasaba kadar bir insanı barındırsa da, o mahalle kültürünü yaratamıyoruz. O başka,
evet,
bir şey çünkü.
Evet, evet.
Yani mahallede siz işte evlerin altındaki küçük küçük dükkanlardan alışveriş ederken birileriyle karşılaşırsınız, selam verirsiniz, selamlaşırsınız. O mahalle halkını, o esnaf sahipleri tanır, bilir, onların arz taleplerine göre
sattıklarını
da getirirler. Yani bir arz talep dengesi vardır mahalleliyle. Dolayısıyla bu anlamda böyle esnafla mahalleli arasında, mahallenin birbirine arasında bir dayanışma da söz konusudur. Aslında mahalle, bu aynı zamanda İlber Hoca'nın bir tanımı, benim çok hoşuma gidiyor. Bir sivil toplum örgütü, bir sivil polis teşkilatı gibi hareket eder. Yani mahallede, mahallenin delikanlıları ya da mahallenin, şimdi biz onlara çete ya da mafya diyoruz ama o zaman külhan beyleri. Yani çete veya mafya gibi bir şey değil gerçekten. Çünkü okumuş insanların arasından bile bu gruba dahil olanlar var. Ya da tulumbacılar diyoruz mesela. Sanki böyle ayak takımıymış gibi söylüyoruz ama aslında değil. İçerisinde gerçekten mahalleyi dert edinen,
Gülhan Bey'li dediğimizde arkasında böyle bir serserilik olduğunu düşünmeyelim. Tam tersine işte mahallenin
korumasından
sorumlu, bekarlarının denetiminden sorumlu ya da işte efendim genç kızlarının namusundan sorumlu genel olarak. Hani o namus bizde çok önemlidir ya. Yani mahalle ne der kavramı önemlidir. Hala da bizde önemlidir ama o dönem için çok daha önemlidir. Yani öyle ne diyelim, ahlaka mugayir, ahlakın dışında herhangi bir davranışta bulunmakta insanlar öncelikle mahalleden dolayı çekinir. Çünkü bu tür ahlaka mugayir davranışlarda bulunanları, ya mesela diyelim ki gayri ahlaki davranışlarda bulunan kadınları ya da işte çok fazla dövüş, kavga çıkaran, hatta Ankara'da İnci bin Abdullah diye bir aileden bahsediliyor. Mesela çocukları sürekli dövüş yaparlarmış. Yani mahallede şikayet ediyor kadıya, diyor ki yani yakında kan çıkacak mahallede, ya onlar gitsin ya biz. Ve böylece mahalleden uygun davranmayan insanları şikayet ederek, hukuka başvurarak sürme diye bir olay var. Mahalleden gönderme diye bir olay var. Yani dolayısıyla zaman zaman bu mahallenin baskısıyla oluyor. Yani mahalleli baskı yaparak tamamen kanunun dışında sürebiliyor. Çünkü siz artık hani oraya nasıl, hiç kimse size bir şey satmazken, etmezken, sizi sürekli rahatsız ederken gidip oturabilirsiniz. Ama bir taraftan da kadıya başvurarak hukuki yollardan da bunu yapabiliyorsunuz. Yani mahalle kültürü çünkü muhafaza edilen, neden muhafaza edilen? Gelenek, görenek, adet, bunların hepsinin devamlılığını sağlayan yer mahalle. Tabii bu mahalle kültürünün de temelinde aile var. Aileler var. Hani biz şimdi Osmanlı ailesini birazcık böyle büyük, aynı çatı altında işte 30 kişinin yaşadığı falan diye düşünüyoruz ama bizim bugün anladığımız işte iki oda veya üç odalı yerde hep beraber 30 kişi yaşamıyor. Herkesin büyük avluda kendilerine ait alanları olduğunu düşünün. Aslında o avlunun içerisinde de mahremiyetler var. Küçük bir mahalle var. Yani her aile aslında kendi içinde yaşıyor. İşte dayı, neyse, dedeler, neneler, hepsi kendi içerisinde, kendi odalarında, kendine ayrılmış mekanlarda yaşıyor. Ama mahalle kültürü, yani sanayi öncesi toplumu düşünürsek, birçok şeyin birlikte yapılmasını gerektiriyor. Mesela siz bir şekilde tarlanızı süreceksiniz. Hep beraber yapılması lazım bunun. Yani sadece çekirdek ailenin, anne baba, çocukların yapabileceği bir şey değil. Hep beraber imece usulüyle. Dolayısıyla imece kültürü mahallede çok önemlidir. Mesela ekmek pişirilecek. Şimdiki gibi çarşıdan gidilip para verilerek ekmek alınamıyor veya fırıncılar var sonradan sonraya ama her mahalleye, her bölgeye ulaşmıyor. Kimi yerlerde yok mesela. O bölgelere de zaman zaman seyyar ekmekçiler gidip ekmek de dağıtabiliyor. Ama hep beraber ekmek yapıyorsunuz mesela, hep beraber turşu kuruyorsunuz, hep beraber salça yapıyorsunuz. Yani bunlar, kışlık bütün o malzemenin hazırlanması hep beraber yapılacak işler olduğu için. Dolayısıyla bir anlamda büyük çekirdek aile gibi görünüyor ama aslında her aile bir mahallenin, hatta işte bir akrabalar grubunun bir parçası. Dolayısıyla aslında mahalle genellikle millet sistemi dediğimiz sisteme ve dolayısıyla cemaatlere dayalıdır. Ve mesela işte diyelim ki Hristiyan Katolik cemaati, Hristiyan Ortodoks cemaati, Yahudiler, Ermeniler, Rumlar, hani bunların hepsi farklı mahallelerde oturuyor. Genellikle biz hani bir hoşgörü kültürü, hep beraber oturuluyordu diyoruz ama aslında mahalleler görünmez bir duvarla birbirinden ayrı bu anlamda. Yani Müslüman mahallesinde çok fazla gayrimüslimler, tabii bunun hani sıra dışı olanları, dışına çıkanları, İstisnalar, bu istisnaları var, vardır. Ama genellikle Müslüman mahalleleri, hatta bunların da kendi mezheplerine göre bile ayrıldığı görülmüştür. Genellikle bu cemaat yapılanmasına göre mahallelerin oluştuğunu görüyoruz. Ve hani mesela Ortodokslar gidip Katoliklerin mahallesinde bile oturmuyor. Yani onlar da kendi içlerinde aslında bu mahalle kavramına ve fiziki olarak mahallenin sınırlarına saygılılar. Ama bu şu demek değil, yani tamamen bütün anlamıyla kültürleri birbirine kapalı, hayır. Yani onlar onun yoğurtusunu kutlarken onlar da bizim bayramımızı kutluyor mesela. Bu anlamda ortak bir kültür geliştirilmiş. İşte bu yüzden biz diyoruz ki ortak yaşama kültürünü Osmanlı Devleti çok güzel sağlamış.
Evet.
Birlikte yaşama kültürünü çok güzel sağlamış.
Kızalma mahalleler bile yapılmıştı.
Sonradan evet olmuş. Yani ilk başta daha muhafazakar bu konuda Osmanlı ailesi, yani öyle rastgele vermiyor. Ama yani biraz daha kendi içlerinde kız alıp vermeye gidiyor. Ama baktığımız zaman mesela diyelim ki hemen hemen her cemaatte, yani sadece Müslümanlarda değil, Yahudilerde de Hristiyanlarda da sabah erken saatte, bizde mesela yatsı namazında yatış, sabah namazıyla birlikte hayata başlayış. Şimdi mesela yatsı sabah namazında kalkıldığı zaman belki tekrar uyunuyor falan. Ama o zaman esnafın dükkanı varsa esnaf dükkanına gider. Sabah namazı itibariyle tarlasına gidecek olan tarlasına gider. İşte görevli olan görevine gider. Herkes işine gücüne dağılırdı sabah namazından sonra. Dolayısıyla mahallede, mahallenin günlük rutini içerisinde başlangıç sabah namazından sonrası. Ve öğle ve ikindi namazları genellikle, yani namaz kılmayanlara pek hoş gözle bakmıyorlar. Çünkü cami, insanlar adı üzerinde cemaat, toplanma yeri ve sosyalleşme yeri. Birbirimizi görmemiz, sohbetleşmemiz, haberdar olmamız bu anlamda camiyle mümkün. Sonradan 16. yüzyıl ve sonrasında yine bunu konuşmuştuk, kahvehane kültürüyle. Kahvehaneler arttıkça oralar da insanların sosyalleşme ve birbirinden haberdar olma yeri haline geliyor, ama öncelikle cami tabii ki. Ve cami aynı zamanda devletten gelen haberlerin halka duyurulduğu yerler. Bu yüzden çok da önemli bir işlevi var. Ya da işte beraber para toplayıp mahallenin ihtiyacı olan, işte fakir fukara birisi mi var, eşi mi öldü, çocuk diyelim ki okula mı gidecek veya işte ev mi yapılacak birisine, başka türden Ramazanlık mı alınacak mesela, bunların hepsi veya bir kamu alanı mı inşa edilecek, hepsi aslında mahallenin camide birbiriyle anlaşıp konuşup avarız vakıfları dediğimiz vakıflar yoluyla da bunları sağladığı, işte yaptığı alanlar. Dolayısıyla cami kültürü önemli bir kültür mahalleli için. Ve ikindi ve öğle namazlarında da bir araya gelip gün içerisinde birbirleriyle sohbetleşme fırsatı. Çünkü öbür türlü herkes işinde gücünde. Evet. Yani o aralıklar camide aynı zamanda ibadetimi yerine getiriyorum, hem de birbirimizle görüşüp sohbetleşiyoruz, bir sosyalleşmemizin devamını sağlıyoruz. Ve işte hani yeni kim gelmiş, ne olmuş, ne bitmiş, bundan da haberdar oluyorum aynı zamanda o cami vesilesiyle. Ve gerçekten mahalle adları da bazen bu cemaatlerin adlarıyla ya da işte meslek adlarıyla zaman zaman, ya da işte zaman zaman da diyelim ki ırk çok fazla öne çıkmıyor, ama mesela işte Acemler, Roman mahallesi gibi zaman zaman da böyle isimlerle isimlendirildiğini de görüyoruz mahallelerin. Özellikle işte gittikçe bu şehirleşmeyle birlikte, yani yavaş yavaş şehirlerin kalabalıklaşmasıyla birlikte mahalle kültüründe bu biraz önce bahsettiğimiz işte birliktelik, imece, hep beraber bir şey yapalım duygusunun yavaş yavaş azaldığını görsek de, biraz önce konuşmamın en başında bahsettiğim gibi, yine de köylerde, kasabalarda mesela düğün yapılacaksa hep beraber düğün yemeğinin yapıldığını, hep beraber işte diyelim ki o damadın ya da gelinin ihtiyaçlarının karşılanmaya çalışıldığını, para toplayarak, yardım ederek, ya da işte bir ölüm, cenaze, düğün törenlerinde insanların ellerinden ne geliyorsa, ne imkansa, yemek yapabiliyorsa yemek, para verebiliyorsa para, veya başka sosyal destek anlamında, moral desteği anlamında moral verebiliyorsa moral, bu anlamda hala bir araya geldiklerini biliyoruz. Yani bugün mahalle kültürümüzü tamamen kaybettiğimize inanmıyorum ben. Hala mahalle kültürümüz var, ama büyük şehirlerde biraz daha belki buna hassasiyetle yaklaşmak, biraz daha dikkat etmek lazım. Yani bu, çünkü sadece mahalle kültürü deyip geçmeyelim. Yani bu aslına bakarsanız bizim bütün örf, adet, geleneklerimizin devamını sağlayan bir altyapı. Bu aynı zamanda ailenin devamını sağlayan bir altyapı. Yoksa işte ne görüyoruz? Bir belki Osmanlı toplumunda aile, evlilik kurumundan da bahsederiz. Gittikçe boşanmaların artacağını görüyoruz. Çünkü mahalle, biraz önce söyledim, sivil toplum örgütü gibi çalışıyor. Mesela aile meclisleri sonrasında resmi olarak kurulması söyleniyor ama ondan öncesinde mahalleli mesela birisi aralarında anlaşmazlık mı var? İki tarafı da alıp ya etmeyin, eylemeyin, işte bir uzlaşın aile falan diye. Aile büyükleri de değil, mahallenin büyükleri yani. Hatta belki ruhani liderler, yani cemaat liderleri bir araya gelip iki tarafı alıp mahallede hani huzursuzluk çıkmasın. Çünkü hiç kimse mahallenin olumsuz bir isimle anılmasını istemez. Yani öyle veya böyle mahalleler kendi ahlaki değerlerini, kendi sistemlerini devam ettirmek isterler.
O huzurun devamını isterler.
Bu yüzden hani böyle işte ne bileyim bir kişinin evden ayrılması, kaçması veya işte herhangi bir cezai suçla, yüz kızartıcı suçla karşı karşıya kalması durumunda hep aslında bir taraftan o gelenek görenekler işin içine giriyor ve tamam hukuki bir yaptırımı var ama aynı zamanda sosyal bir yaptırımı da var. Mahallenin ileri gelenleri, ihtiyarları hep yani gençlere bu anlamda sıkı tutarak, bir denetimde tutarak, biraz önce söylediğimiz o külhan beyleri huzursuzluğun önlenmesine sağlıyorlar. Bu da önemli bir şey diye düşünüyorum. Yani sonrasında belki biz bunu muhtarlarla, bekçilerle sağladık ama bu yasal olarak sağlananın dışında sizin sosyal olarak sorumluluğunuz demek. Belki bekçi sizi o kadar etkilemeyecek mesela, mahallenin abisinin gelip size bir şey söylemesi kadar. Çünkü bekçiyi tanımıyorsunuz ama mahallenin abisiyle yüz yüze bakacaksınız. O size bir şey söylediğinde duygusal bir bağınız var. Çocukluğunuz belki birlikte geçti. Siz belki onun elinde büyüdünüz. O anlamda hani daha duygusal bağlar ve gerçekten de kültürün ve ne diyelim, aile sisteminin korunması anlamında çok kıymetli mahalle kültürü.
Gerçekten çok kıymetli. Şimdi programın başında dedik ya özlem diye, ama haklısınız, hala o kültürü kaybetmiş değiliz. Pek çok yerde yaşatmaya çalışıyoruz. En basitinden hani apartmanlarda oturanlar komşularıyla öyle
tabii,
küçük
tabii,
bir
alan. Tabii tabii, aşure gününde aşure dağıtır, helva dağıtır ölüsüne, yani gerçekten de bence bu hala ölmedi diye düşünüyorum. En azından birçok yerde hala bunun izlerini görüyoruz. Anadolu böyle bir toprak. Yani evet, çok güzel
bir
toprak.
Biz bir arada iş yapmayı seviyoruz. İnsanlar birbirini gerçekten seviyor ve o sevgiyle zaten bütün hani birbirimize imece, imece usulü her iş yapılır diye. Evet. Sanıyorum bunun en önemli nedenlerinden biri de insan sevgisi olsa gerek.
Evet.
O yüzden mahalle kültürü hiçbir zaman toplumumuzda bitmez.
Evet, evet. İnşallah öyle diliyorum ben de.
Sevgili dinleyicilerimiz, dünden kalanlar köşemizde bugün Osmanlı Devleti'nde mahalle kültürünü konuştuk değerli hocamızla. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız bizimle birlikteydi. Verdiği bilgiler için, aktardıkları için, anlattıkları için bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Böylelikle programımızın da sonuna geldik. Hayatın Seslerinden bugünlük bu kadar. Ama yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında buluşmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın görüşmek üzere. Şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.